Ayrım yirmi, faili meçhul mü? Ergün Poyraz, sayfa 229. Ramazan Akyürek, Behçet Oktay'ı ölmeden az önce neden dinledi? 31 Aralık 2014 tarihinde Behçet Oktay'ın ölümünden sadece 6 gün önce sahte isim ve Hizbullah örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle F tipi polislerce dinlendiği ortaya çıktı. İlk olarak sabahın gündeme getirdiği 360 bin kişilik dinleme listesi gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla ise sabahın listesinde olmayan 9 önemli isme bugünkü haberinde dikkat çekti. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı tarafından önleyici dinleme adı altında mahkeme kararı ile yapılan dinlemeler, Mart 2006'da Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na atanan Ramazan Akyürek'in görev yaptığı süreleri kapsıyor. 2007-2010 yılları arasında toplumun önemli bir kesiminin dinlendiği anlaşılıyor. Birçok önemli projede görev yapan TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Ahmet Ceyhan Gören, dönemin Adli Tıp Kurum Başkanı Kemalettin Kurt, Adli Tıp Eski Fizik İnceleme İhtisas Dairesi Başkanı Çetin Seçkin, ÖSYM Araştırma Geliştirme Değerlendirme ve Test Araştırma Görevlisi Matematikçi Yeliz Çelen, Hrant Dink cinayeti sanıklarından Trabzon Emniyeti'nin Yardımcı İstihbarat Elemanı Erhan Tuncel ile bağlantıyı sağlayan polis memuru Muhittin Zenit, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aydın Cesur, CHP eski lideri Deniz Baykal'ın en yakın arkadaşı olarak bilinen Atanur Göncü. Dokuzuncu isim ise 25 Şubat 2009'da Ankara'da özel otomobilinde ölü olarak bulunan ve ölümünden sonra intihar ve cinayet tartışmaları ortadan kalkmayan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay. Ortaya çıkan dinleme kararlarına göre Oktay'ın telefonları ölümünden sadece 6 gün önce 19 Şubat 2009'da Abdurrahman Doğru sahte ismi ve Hizbullah örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden alınan kararla dinlemeye alınmıştı. Bu durum şu soruları yanında getiriyor. Behçet Oktay ölümünden 6 gün önce neden Hizbullah üyesi diye dinlendi? Behçet Oktay ölümünden önce neden Abdurrahman Doğru sahte ismiyle dinlendi? Bu hukuksuz dinlemelerin Behçet Oktay'ın ölümüyle ilgisi ne? Behçet Oktay'ı hukuksuz dinlemeyle hedefe koyan Ramazan Akyürek'in Oktay'ın ölümüne dair bir bilgisi ya da birebir aktörlüğü var mı? Behçet Oktay'ın öldürülmesinin Zir Vadisi yani Yenikent kumpasını kuranlara ve Mustafa Dönmez'i cezaevine atanlara ilk onun itiraz etmesinin, oralarda bulunduğu iddia edilen mühimmatların polisin Ankara Gölbaşı deposundan çıktığını söylemesinin etkisi var mı? Öyle ya, Oktay 19 Şubat 2009'da söylediği bu sözlerinin ardından 25 Şubat 2009'da katledildi. O halde bir daha soralım. Ramazan Akyürek, Behçet Oktay'ın ölümüne dair bildiklerini neden bugüne kadar açıklamadı? Ve neden polisin dinlemeye aldığı birçok isim dinlemenin ardından öldürülüyor, aynı rahip cinayetlerinde olduğu gibi? Telefonu dinlenen kritik isimlerden biri de Muhittin Zenit. Zenit Hrant Dink cinayetinden sonra kamuoyunun tanıdığı bir isim, polis memuru. Trabzon Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı sürede Dink cinayeti sanıklarından yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel ile irtibat sağlayan isim. Dink cinayetinin ardından da üstlerinin emriyle Erhan Tuncel ile görüştüğü ortaya çıkmıştı. Zenit o telefon görüşmesinde Tuncel'e Dink cinayetini kendi arkadaş grubunun mu işlediğini sorduktan sonra cinayetin işlenme şekline ve grubun hareket yöntemine kadar her şeyden haberdar olduğunu beyan eden şu cümleyi sarf etmişti. "Tabii canım, tek farklılık kaçmayacaktı ama bu kaçtı." Muhittin Zenit, Ramazan Akyürek'in istihbarat daire başkanı olmasından sonra Bayburt Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak istihbarat daire başkanlığına atandı. O tarihten bu yana da istihbarat daire başkanlığında görev yapıyor. Dönemin istihbarat daire başkanı Ramazan Akyürek'in Dink cinayetinden sonra kendi yanına aldırdığı Zenit'in telefonlarını dinletmesi ise olayın dikkat çekici yanlarından biri. Akyürek Zenit'in telefonlarını 2008-2009 arasında dinlemeye aldırmıştı. Erhan Tuncel, Dink cinayetinden sonra yaptığı açıklamalarda 17 kez ihbarda bulunduğunu söylemişti. Şu ana kadar çıkan kayıtlara göre ise ortada iki tane rapor var. Bunlardan biri Hrant Dink'e karşı ses getirecek bir eylem planlandığına yönelik hazırlanan istihbarat raporu. Diğeri ise Dink'in öldürüleceğinin yazılı olduğu F4 raporu. Ancak soruşturma sırasında ortaya çıkmıştı ki bu ikinci rapor İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne asla ulaştırılmadı. Dinlemelerin yapıldığı dönemde Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başındaki isim Ramazan Akyürek'ti. Soru şu, Dink cinayetinde ihmalleri bilinen Ramazan Akyürek'in Muhittin Zenit gibi kilit bir ismi dinletmesinin arkasında Zenit'i kontrol altında tutmak mı vardı? ÖSYM Araştırma Geliştirme Değerlendirme ve Test Araştırma Görevlisi Matematikçi Yeliz Çelen de listede dikkat çeken bir başka isim. Devlet Denetleme Kurulu'nun DDK, ÖSYM'ye ilişkin yaptığı inceleme sonunda hazırladığı ve 2010'da kamuoyuna yansıyan raporlarda Yeliz Çelen ismi de geçiyordu. Matematik sorularını hazırlayan komisyonun koordinatörü konumundaki Çelen'in çeşitli yayın evlerine kitap hazırladığı konusu da bu incelemede gündeme geldi. İddialara göre DDK'nın bu incelemesinden sonra ÖSYM'de boşaltılan kadrolara cemaatçi isimler atandı. Yine iddialara göre telefonu dinlenen Yeliz Çelen de bu şekilde bertaraf edilen isimlerden biri oldu. Dikkat çekici isimlerden biri TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Ahmet Ceyhan Gören. Doçent Doktor Gören'in başında bulunduğu enstitü metroloji ölçme bilimi olarak tanımlanıyor. Ahmet Ceyhan Gören, akaryakıt kaçakçılığını önlemek için geliştirilen ulusal merkez uygulamasını da yürüten isim olarak biliniyor. Telekulak listesinin bir diğer ismi ise 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur. Yıllardır Demirel ailesinin yanında olan Doktor Aylin Cesur, aile yakınlığının yanı sıra Süleyman Demirel'in sağ kolu olarak da tanımlanıyor. CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın en yakın arkadaşı Atanur Göncü de telefonları dinlenenler arasında. Göncü kaset komplosuna uğrayan Baykal'ın çocukluk arkadaşı ve sırdaşı konumunda. Dönemin Adli Tıp Kurum Başkanı Kemalettin Kurt ve Adli Tıp Fizik İnceleme İhtisas Dairesi Başkanı Çetin Seçkin de telekulağın hedefiydi. Fizik İhtisas ve İnceleme Dairesi Başkanı Çetin Seçkin, kamuoyunda ıslak imza davası olarak bilinen belgeyi inceleyecek birimin başındaydı. Adli tıp uzmanı Çetin Seçkin, tesadüfen tam da o günlerde dinlenmeye başlandı, sonrasında görevden alındı. Islak imza davasında emekli albay Dursun Çiçek'in aralarında olduğu çok sayıda isim yargılanıyordu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun kaza görünümlü ölümü. 25 Mart 2009, Göksun Kahramanmaraş'ta şaibeli bir helikopter kazasıyla hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu, 31 Aralık 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya geldi. Yazıcıoğlu eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'ydı. 19. 20. ve 23. dönem TBMM Sivas Milletvekili ve Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu ve ilk genel başkanıydı. Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginden Yozgat Yerköy mitingine hareket etmek üzere içinde bulunduğu helikopter bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü. Helikopter düştükten sonra İHA muhabiri İsmail Güneş 112 acil servisi dahil 155 ve 156'yı bile aradı. Bu konuşmada bacağının kırık olduğunu, helikopterde bulunanlardan sadece BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ'ın inlediğini, ne BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya ne de pilot Kaya İstektepe'den ses geldiğini, Muhsin Yazıcıoğlu'nu ise göremediğini söylemişti. Telefon sinyallerinde uzaydaki bir noktayı bile bulabileceklerini iddia edenler 7,5 saat görüşme yapılan noktaya ne garip ki ulaşamadılar. Daha doğru bir deyişle ulaşmadılar. Bu konuşmalar İsmail Güneş'in son konuşması olmuştu. Kazadan 48 saat sonra helikopterin enkazı ve Muhsin Yazıcıoğlu dahil 6 kişinin naaşı arama ekipleri içerisinden 17 gönüllü civar köylüsü tarafından Sisne ve Kızılöz köyleri arasındaki Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkiinde bulundu. Enkaz 48 saat süren arama çalışmalarının yapıldığı bölgenin içerisinde değil, 115 kilometre uzağındaydı. BBP Genel Sekreteri, sonradan AKP'ye geçip bakan olan Yalçın Topçu'nun 28 Mart 2009 günü saat 14.10'da yaptığı açıklamaya göre, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler vefat etmişlerdi. Kendisi daha önce 17 defa trafik kazası geçirmişti. Ancak bunların hepsini hafif sıyrıklarla atlatmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun cenaze töreni ölümünden 6 gün sonra 31 Mart 2009 tarihinde Kocatepe Camii'nde düzenlendi. TBMM'deki törende Yazıcıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşının üzeri çiçeklerle süslendi. Cenaze törenine basın mensupları dahil yaklaşık 700 bin kişi katıldı. Taceddin dergahına gömülmeyi vasiyet ettiği için cenazesi Bakanlar Kurulu kararı çıkarılarak Mehmet Akif Ersoy Müzesi olarak kullanılan dergahın bahçesine defnedildi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün ardından memleketi Sivas'ta birçok parka ve caddeye ismi verildi. Amasya'da ve Ankara Çamlıdere ilçesinde yapılan caddelerin ismi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi olarak değiştirildi. Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştü. 27 Mart 2009 tarihli Hürriyet, Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştü başlıklı haberinde olayı şöyle duyuruyordu. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götüren helikopter inişi sırasında düştü. Helikopterde 6 kişi vardı. Helikopterin düştüğü haberinden sonra devamlı olarak enkaza ulaşıldı. Yazıcıoğlu ve yanındakiler hafif yaralı. Yazıcıoğlu'nun ayağı kırıldı. Şu anda ambulansla hastaneye getiriliyor şeklinde çeşitli haberler geldi. Ancak 18.30 itibarıyla Başbakanlık kaynakları ve İçişleri Bakanlığı kaynakları helikopterin enkazına, dolayısıyla Yazıcıoğlu ve beraberindekilere henüz ulaşılamadığını açıkladı. Jandarma yetkilileri ise asker, korucu ve vatandaşların arama çalışması başlattıklarını fakat bölgede fırtına başladığını açıkladı. Partisi de herkesi dua etmeye davet etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterden alınan cep telefonu sinyallerine göre Berit Dağı eteğindeki Sisne Köyü'nün dağa doğru istikametindeki Kurucaova mevkiine Kaza uçağının yanı sıra paletli kurtarma araçları da sevk edildi. 2 metreyi bulan kar, yağış, sis ve tipi nedeniyle sinyal alınan bölgeye kurtarma ekiplerinin sevkinde büyük güçlük çekildi. Bu nedenle belirlenen noktaya adım adım ilerlenebildi. Bölgede hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan sürdürülen arama çalışmalarının her an kesilebileceği belirtildi. Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kayınbiraderi olan TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil ile diğer ilgililer Sisne Köyü yolundaki Kızılöz Köyü'nde çalışmaları takip ediyor. Helikopterin enkazının arandığı Berit Dağı'nın Kurucaova mevkiinde hava sıcaklığı saat 24'ten itibaren -5 dereceye kadar düştü. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu yaklaşık 2000 rakımlı bölgede arama kurtarma çalışmaları, soğuk hava ve zaman zaman tipiye çeviren kar yağışı nedeniyle güçlükle yürütülürken, helikopterde bulunanların bu hava koşullarında hayatta kalmalarının mucize olacağı değerlendirildi. Kahramanmaraş Sivil Savunma İl Müdürü Hüsamettin Bulut, enkazın bulunması için bölgeden gelen her ihbarın değerlendirildiğini, sinyal alınan Kurucaova mevkiinde yoğunlaşıldığını, belirlenen noktaya adım adım ulaşılmaya çalışıldığını söyledi. Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu haber alınamayan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 6 kişinin bölgedeki hava koşullarına göre yaşam şartları da tartışılıyor. Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi, sıcaklığın ise sıfırın altında 5 dereceye düştüğü, kar ve tipinin devam ettiği bölgede kazanın ardından yaklaşık 9 saat geçmesine rağmen enkaza henüz ulaşılmadı. İHA muhabiri İsmail Güneş'in ilk kez telefonla aradığı saat 16.10'da "benim dışımdakiler öldü" sözlerini dikkate alan uzmanlar yaptıkları değerlendirmede şunlara dikkat çekti. Muhabir yanılmış olabilir, yaralanmış olabilirler. Hareketsiz oldukları için de öldüklerini değerlendirmiştir. Ancak durum böyle olsa dahi zorlu kış şartlarında kar ve tipi altında yaralı halde dayanmak güç. Aşırı soğuğun etkisiyle önce burun, kulak, el ve ayaklarda başlayan bölgesel bir donma meydana gelir. Kişi hareketsiz ise vücut ısısı düşer, dokularda da hasar meydana gelir. Yani vücutta genel bir donma yaşanır. Böyle bir durumda kişi yaşamını yitirebilir ama kurtarılma zamanı önemlidir. Arama çalışmaları süren helikopterde pilot Kaya İstektepe'nin dışında BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve İHA Sivas Bürosu muhabirlerinden İsmail Güneş'in olduğu bir kişinin daha bulunabileceği belirtildi. BBP Sivas yöneticilerinin Yazıcıoğlu'nun Çağlayan Cerit'ten sonra Yozgat'ın Sorgun ilçesinde miting yapıp buradan da Sivas'a geçecek olması nedeniyle Kahramanmaraş programına katıldıkları öğrenildi. Başbakan Erdoğan, "enkaza ulaşılamadı, çalışmalar devam ediyor. Alınan sinyaller nedeniyle bölgede tekrar arama başlatıldı. Arazi şartları ve hava şartları çok zor, vali ve jandarma komutanı oradalar" dedi. BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu yaptığı açıklamada helikopter enkazının Göksun Kurucuova mevkiinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Topçu açıklamasında şunları söyledi. "Başbakanlık müsteşarımız bizzat kriz masasının başında. Son aldığımız bilgiler Bandırma Limanı'ndan dinleme yapan Deniz Kuvvetleri'nin merkezi Göksun Kurucuova mevkiinden sinyal alınmış. Sinyal alındıktan sonra mevki tespit edilmiş. En son gelen sinyalle Kurucuova mevkisi belirlendi. Bütün arama ekipleri bölgeye yönlendirildi. Kazayla ilgili devlet tüm birimleriyle ayaktadır. Helikopterler gidemediği için kaza uçakları bölgeye hareket etmiş durumda. Devletimiz tüm organlarıyla, sivil askeri organlarıyla tam bir teyakkuz halindedir. Oradaki genel başkanımız ve 5 arkadaşa hayırlısıyla ulaşılacaktır. Bir kere daha herkesten dua etmelerini istiyorum." İçişleri Bakanı Beşir Atalay, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düşmesinin ardından kazayla ilgili çalışmaları bizzat yerinde izlemek üzere bu gece bölgeye gitti. Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nce kazanın olduğu bölgeye öncekilere ek olarak bir gece görüşlü helikopter ile bir uçak gönderildiği bildirildi. Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun seçim gezileri sırasında kullanmakta olduğu bir helikopterle Kahramanmaraş ili Çağlayan Cerit ilçesinden hareket ettikten sonra düştüğü haber alınmıştır. Derhal koordinatlar tespit edilmiştir. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birliği, Jandarma Birliği ve köy korucularından oluşan arama kurtarma birlikleri karadan olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı'nın gece görüş kabiliyetli bir helikopteri, Sağlık Bakanlığı'nın ambulans helikopteri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir helikopteri olay mahalline sevk edilmiştir. Bunlara ek olarak bir gece görüşlü helikopter ile bir adet uçak da bölgeye intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterde bulunduğu bildirilen İhlas Haber Ajansı İHA Sivas muhabiri İsmail Güneş'in ablası Melek İlkay, kazadan sonra kardeşiyle telefon görüşmesi yapamadıklarını bildirdi. İsmail Güneş'in Sivas'ta yaşayan ablası Melek İlkay, kardeşinin haber takibi için bugün sabah Sivas'tan ayrıldığını, Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte aynı helikopterde bulunduklarını öğrendiklerini belirtti. Helikopterin düştüğü haberini duyunca büyük bir üzüntü yaşadıklarını anlatan İlkay, şu ana kadar Güneş ile aileden kimsenin telefonla görüşmediğini, yetkililere ulaşarak gelişmeleri takip ettiklerini söyledi. Güneş'in iki çocuk annesi eşi Yasemin Güneş'in de büyük üzüntü içerisinde olduğunu ifade eden abla İlkay, Yasemin Güneş ve yakınlarıyla birlikte Kayseri'ye doğru yola çıkacaklarını kaydetti. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarındaki Berit Dağları'na düşen helikopterin enkazını arama çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda Yazıcıoğlu'nun kayınbiraderi olan TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil ile Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır da Berit Dağları'ndaki çalışmalara bizzat katılıyor. Helikopterin Toros Dağları'nın son uzantısı olan Berit Dağları'nın 3000 rakımlı bölgesine düştüğü belirlendi. Ancak nokta olarak yerinin belirlenmesi çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarına emniyet güçleri, askeri personel, sivil savunma ekipleri, korucular, partililer ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 500 kişi katılıyor. Bu arada havanın kararması üzerine Göksun ilçesinden getirtilen yaklaşık 200 adet el feneri de çalışmalara katılanlara dağıtıldı. Bölgede havanın soğuk olmasının ve don yaşanmasının çalışmaları güçleştirdiği bildirildi. BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin düştüğü bölgede iki gece görüş imkanına sahip helikopter, kaza tipi uçak, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı'na ait birer helikopter ve 250 kişilik bir ekibin arama çalışmalarına katıldığını bildirdi. Topçu Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında olaya ilişkin bilgi kirliliği yaşandığını ifade etti. Yazıcıoğlu'nun bulunduğu helikopterin saat 16 sıralarında Kahramanmaraş'ın Berit Dağları mevkisine düştüğünü ve cep telefonu sinyalleriyle bölgenin tespit edildiğini belirten Topçu, Başbakanlık'ta oluşturulan kriz merkezinin arama çalışmalarını koordine ettiğini söyledi. Topçu helikopterin düştüğü yerin tespit edildiğini ancak olumsuz hava şartlarından dolayı helikoptere ulaşılamadığını kaydetti. Devlet birimlerinin tüm imkanlarıyla helikoptere ulaşmaya çalıştığını belirten Topçu, Kayseri, Kahramanmaraş ve Göksun'daki devlet hastanelerinin ani bir müdahale için hazır beklediklerini, hava ambulansının bölgede olduğunu, partililerin de arama çalışmalarına katılmak için bölgede bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de yurt dışına çıkmadan BBP Genel Merkezi'ni arayarak kazaya ilişkin bilgi aldığını ifade eden Topçu, vatandaşlardan Yazıcıoğlu ve helikopterde bulunanlar için dua etmelerini istedi. 20. ayrımın sonu, sayfa 240.